Asrı aşan yalan 1915.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun sevgili dinleyicileri, ben Mehmet Kancı. Asrı Aşan Yalan 1915 programının 9. bölümüyle karşınızdayız. Evet, geldik 1896 yılına. Hınçak ve Taşnak Ermeni terör komiteleri 1890 yılından itibaren İstanbul ve Anadolu'da isyanlar çıkarmış, terör eylemleri tertip etmiş ancak ne Rumlar ne de Bulgarlar gibi amaçlarına ulaşamamışlardı. Bunun üzerine gözlerini yeniden payitahtın yani Osmanlı Devleti'nin başkentine çevirdiler. Avrupa devletlerini Osmanlı'nın iç işlerine müdahaleye davet edecek spektaküler, görkemli bir eyleme ihtiyaç duyuyorlardı. Bunun için adı Osmanlı olarak geçse de personelinin neredeyse tamamını yabancı ülke vatandaşlarının ya da Osmanlı tebaası gayrimüslimlerin oluşturduğu Osmanlı Bankası Taşnak komitacıları tarafından hedef olarak seçildi. Amaç bankaya baskın yaparak içeridekileri rehin almak, eş zamanlı olarak İstanbul'un çeşitli yerlerinde suikastler ve bombalı saldırılar düzenlemek, böylece Avrupa devletlerinin İstanbul'a müdahalesini sağlamak hem de Osmanlı Devleti'nden özerklik yolunda yeni tavizler koparmaktı. Belki bu olayı 1895'teki Babali yürüyüşü gibi barışçı bir eylem olarak sunmak isteyenler olabileceği düşüncesiyle, baskının nasıl planlanıp hayata geçirildiğine dair kısımları, bizzat bu terör eyleminin içinde yer almış kişilerin anıları ve ifadelerinden aktaracağım sizlere. Farklı kaynaklardan edinilen bilgiler, Osmanlı Bankası'nın Galata'daki merkez binasına saldıran grubun yaklaşık 30 kişiden oluştuğuna, ancak İstanbul'un farklı noktalarında güvenlik güçlerine ve sivillere saldıranlarla beraber teröristlerin toplam sayısının yüzü aştığına işaret eder. Bu çaptaki bir terör eylemi ancak 11 Eylül 2001'de El-Kaide terör örgütü tarafından New York ve Washington'u ya da 26-29 Kasım 2008 tarihlerinde Leşkeri Tayyip'e terör örgütünün Hindistan'ın Mumbai kentini veyahut da 13 Kasım 2015'te yine El-Kaide'nin Paris'e hedef alan saldırılarıyla mukayese edilebilecek türdendi. Bu terör eylemini gözlerinde canlandırmak isteyen dinleyicilerimiz, İstanbul Bankalar Caddesi 11 numarada bugün Salt Galata Osmanlı Bankası Müzesi binasını ziyaret edebilirler. Ancak şu ilginçtir ki sevgili dinleyiciler, bugün internette bir arama yapacak olsanız, bahsi geçen binada 1896 yılında bu denli büyük çapta bir terör eylemi yaşandığına dair bilgiye ulaşmanız pek de kolay olmamakta. Ermeni ve Türk kaynaklarının verdiği bilgilere göre baskını planlayan ekip 6 kişiden oluşuyordu. Bunlardan 3'ü Rusya Ermenisiydi. Vart Badrigyan, Sembat Haçaturyan ve Mikhail Der Mardirosyan İstanbul'a Rus pasaportlarıyla gelmişlerdi. Baskın ve terör eylemlerine bizzat liderlik edenlerse 4 kişiydi. Bunlar Eyn doğumlu ve eğitimini İstanbul'da tamamlamış Papken Sunikod adlı Bedros Paryan, her ikisi de Rodoslu Sarkis Srens ve Leon Nevroz, ilerleyen yıllarda Van isyanının da örgütleyicileri arasında yer alacak ve Ermenistan'ın ilk Washington Büyükelçisi olacak Armen Garokod adlı Erzurum doğumlu Karakim Pastırmacıyan, ki bu eylem için o da Atina'dan İstanbul'a gelmişti, ve Trabzon doğumlu Hayik Tiryakiyan'dı. Taşnak teröristlerinin bir grubu Osmanlı Bankası binasını basarken, suç ortakları da eş zamanlı olarak Babıali'deki hükümet binasını, Kredi Lyone Bankası'nı, Voyvoda Karakolu'nu ki bugün Galata Port'ta Karaköy Polis Merkezi Amirliği olarak işlevini sürdürmektedir ve dönem mimarisini incelemek isteyenlerin ziyaret etmesi gereken tarihi bir binadır. Galatasaray Polis Karakolu'nu ve Aya Triada Rum Kilisesi'ni havaya uçurmayı kararlaştırmışlardı. Buradaki önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek lazım. Ermeni terör örgütü provokasyon için bir başka gayrimüslim azınlığın ibadethanesine yani Ayatriyada Rum Kilisesi'ne saldırmayı da amaçları için mübah görmekteydi. Taşnak Komitesi'nin bu saldırı için son hazırlıkları 3 ayda tamamlandı. 12'si 25'er kiloluk 753 bomba hazırlandı. 800 adet Amerikan yapımı tabanca tedarik edildi. Galata, Tepebaşı, Galatasaray ve tünel çevresinde saldırıya katılacaklar için odalar kiralandı. Bu odaların bulunduğu binalar terör eylemi başladığında sivillerin üzerine silahla ateş açmak ve bomba atmak için de kullanılacaktı. Ayrıca asayişten sorumlu Zaptiye Nazırı Nazım Paşa'ya da suikast düzenlenmesi planın parçaları arasında yer alıyordu. Saldırganlar harekete geçmeden önce Ermeni hamallar Beyoğlu'ndaki geniş caddelere kum ve çakıl yığarak bunlardan hem siper hem de engeller de yapacaklardı. Böylece güvenlik güçlerinin bölgedeki hareket imkanları kısıtlanacak, olay yerlerine intikalleri geciktirilecekti. Şimdi gelelim terör eyleminin öncesindeki son saatlere. Bu anları Armen Garokod adlı Karekim Pastırmacıya'nın kendi ifadelerinden dinleyelim. Armen Garo'nun Anıları adlı kendi kaleme aldığı kitabından aktarıyoruz. Armen Garo Osmanlı Bankası baskınını anlattığı kitabında baskından önce yapılan toplantıyı şöyle anlatıyor. 13 Ağustos 1896 Salı gecesi vedalaşmak üzere Hıraç'ın evinde tekrar toplandık. Mütevazı bir masa çevresinde oturmuştuk. Aramızdan onumuz yarın akşam sağ kalmayabilirdi ya da girişim umduğumuz gibi başarılı olursa İstanbul Avrupalı silahlı güçlerce işgal edilir ve Ermeni meselesi arzu ettiğimiz gibi çözülürdü. Adı Osmanlı olsa bile bankanın gerçekte bir Avrupa işletmesi olduğunu iyi biliyorduk. Ayrıca bankanın 150 Avrupalı memurunu rehin almayı başarmamız halinde büyükelçilerin müdahalesi kaçınılmaz olurdu. Gecenin son kararları şöyleydi. 1. Osmanlı Bankası baskını saat tam 12'de 75 adam ve 200 bombayla gerçekleştirilecekti. 2. Tam o saatte Samatya'daki yoldaşlarımız Gununi, Ardaşes ve Misakyan liderliğinde askerleri dışarı çıkmaya zorlamak için barakaları bombalayacaklardı. Bombalar önceden belirlenen yerlerden üzerlerine yağdırılacaktı. 3. Edward ve 4 arkadaşımız Galata Köprüsü'nde bekleyecek ve sadrazamın arabası geçerken üzerine 8 bomba atacaklardı. 4. Pera Caddesi'nden Osmanlı Bankası'na yönelen askerlere bomba atmak üzere 4 noktaya adamlar yerleştirilecekti. 5. Muş doğumlu 2 genç caddede askerler göründüğünde Galatasaray'a kocaman bir bomba atmaya gönüllü olmuştu. 6. Son olarak bankayı işgal ettiğimizi öğrenen yoldaşımız Levon, deklarasyonlarımızı bazı Avrupa elçiliklerine iletmek üzere hemen harekete geçecekti. Evet, Pastırmacıya'nın anıları işte böyle. Peki, çarşamba sabahı yani baskın sabahı olaylar nasıl gelişti? Bu anları da yine saldırının elebaşlarından Hayık Tiryakiya'nın anılarından okuyalım. Ağustos 14, sabah 6.30, çocuklar toplandı. Bomba torbaları omuzlarda, tabancalar ellerde olduğu halde evden çıktık. Bankaya yaklaştığımız zaman öncü arkadaşlarımızın attıkları bombaların, silahların seslerini işittik. Bankaya yetiştik ve içeri saldırdık. Bizimkiler dışarıda ateş yağdırırken içeridekiler bankanın memurları titreyerek renkleri uçmuş bir halde deliklere girmişlerdi. Bizi hırsız zannetmişlerdi. Sevgili dinleyiciler, bu arada şunu da belirtelim. Banka baskını 70'ten fazla kişiyle gerçekleştirilecekti ancak olay yerine yalnızca plana sadık kalan 30 kadar terörist gelmişti. Tiryakiyan beraberindeki silahlı grubun binada kontrolü sağlamasının ardından bankayı ele geçirdiklerini bildiren işareti vermek üzere çatıya çıkar ve sokaktaki askerleri görür. Devamını yine onun anılarından okuyoruz. Orta boyda bir bomba attım. Feryat koptu. Kaçan kaçan oldu. Yaralıları ölüleri kaldırıyor, yerlerine yeni askerler getiriyorlardı. Bir bomba daha attım. Bombalar şaşılacak sonuçlar veriyordu. Dokunduğunu derhal öldürmüyor fakat etlerini parçalıyor, azap ıstırap içinde kıvrandırıyordu. Peki teröristler ne istiyorlardı? Ermeni teröristler eylemlerinden önce yine Avrupa ülkelerinin İstanbul'daki diplomatik misyonlarına taleplerini içeren mektuplar göndermişlerdi. Bu talepler ana hatlarıyla sözde Ermenistan için 6 büyük devlet tarafından seçilecek ki bu devletler İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya ve Avusturya'ydı. Kökeni ve milliyeti Avrupalı bir yüksek komiser atanacaktı. Valiler ve kaymakamlar bu yüksek komiser tarafından tayin edilecekti. Avrupalı subayların komutasında yerli halktan yani Ermenilerden seçilmiş milis, jandarma ve polis örgütlenmesi oluşturulacaktı. Yani sevgili dinleyiciler, Anadolu topraklarında kısa sürede bağımsızlığını ilan edecek bir sözde Ermeni devletinin temelleri atılmak isteniyordu. İlk hedef bu maddeler doğrultusunda yönetim ve iktisadi anlamda özerkliğin teminiydi. Bu taktik daha önce Bulgaristan'da denenmiş ve başarılı olmuştu. Kıbrıs adasında da yine bu yol Rumlar tarafından eş zamanlı olarak zorlanmaktaydı. Dönelim Osmanlı Bankası ve İstanbul'da yaşanan gelişmelere. Teröristler 150 kadar yabancı memuru rehin almış, 13 saattir bankada direniyorlardı. Osmanlı Bankası Genel Müdürü Sir Edgar Vincent ve Rus Büyükelçiliği Baş Tercümanı Maksimov, sarayın onayıyla müzakereci olarak devreye girdiler. Maksimov, Taşnak komitacıların davalarına sempati duyduğunu ifade etmekten çekinmeyen bir kişiydi. Sultan II. Abdülhamit'in başkatibi Tahsin Paşa, Maksimov'un sürece nasıl dahil olduğunu şu şekilde anlatmaktadır. Rus elçiliği baş tercümanı Maksimov saraya geldi. Güya hiçbir şeyden haberi yokmuş da başka bir iş takibi için gelmiş gibi bir hali vardı. Gerçekte bu işten Rus elçiliğinin ilişiği ve Maksimov'un parmağı olduğundan şüphe yoktu. Maksimov'u elde etmek o kadar güç değildi. Onunla açıkça konuşulabilirdi. Bankaya giren Ermenilerin çıkarılması kendisine teklif olundu. İlk önce kabul etmemek istedi. Fakat anlayacağı dille konuşulunca kabul etti. Bankaya gidip geldi. Haklarında bir ceza verilmemesi, vapura bindirilerek dışarıya gitmelerine izin verilmek şartıyla bankadan çıkacaklarını söyledi. Evet sevgili dinleyiciler, peki Osmanlı Bankası'ndaki pazarlık nasıl sonuçlandı? Bankanın dışındaki teröristlerin eylemlerinde neler oldu? Saldırının devamında İstanbul'da neler yaşandı? Ve Osmanlı Bankası baskının ardından Hınçak ve Taşnak komiteleri hangi yeni terör eylemlerine hazırlandılar? 10. bölümde görüşmek üzere, ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Asrı aşan yalan 1915.